SBS Türkçe ilesiniz.
SBS, a world of difference. You're with SBS Turkish on mobile, online and on radio.
Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçe ilesiniz. İyi günler sayın dinleyiciler. Bugün 27 Mayıs 2022 Cuma. SBS Türkçe'ye hoş geldiniz. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine saygılarımızı sunarız. Türkçe programı Kulin ulusunun Wurundjeri Woiwurrung halkına ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğazı adalıların topraklarının geleneksel sahiplerine de şükranlarımızı sunarız. Birazdan haber bültenimiz var. Sonra doğrudan Yavuz Oğan'la Türkiye gündemi bölümünü sunacağız. Bugün Yavuz Oğan'la Türken Vakfı'nın başlattığı tartışmayı ve Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girmesine koyduğu vetoyu konuştuk. Sonra da Melbourne'de yaşayan müzisyen İskender Ozan Toprak'la yaptığımız röportaj olacak. İskender Ozan Toprak'ın yarın akşam saat 7'de Melbourne Recital Center'da konseri var.
Dinleyicilerimiz hem geleneksel müziği dinlerken aynı zamanda farklı kültürlerden edindiği deneyimler üzerinden bir harmoni bekliyorlar, bir uyum bekliyorlar. Tabii ki Türk kültürü üzerinden olacak çünkü ben Türk müziği sanatçısıyım, Türk halk müziği sanatçısıyım aslında.
Programın sonuna doğru spor bölümümüz var. Size bugün Melbourne'deki stüdyomuzdan canlı olarak sesleniyoruz. Bize göndereceğiniz mesajları hemen okumaya çalışacağız. Telefon numaramız 0429 99 62 63. Program öncesinde de çok sayıda mesaj gelmişti zaten. Bize Facebook'tan ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz SBS Turkish. Ben Nejat Başar. Yayınımız İsmail Kayhan'ın sunduğu haber bülteniyle devam ediyor.
Başbakan Anthony Albanese, hükümetin seçim günü bir mülteci teknesinin yolunun çevrildiği haberinin açıklanması emri vermesini istismar olarak tanımladı. 5 yıldır Avustralya'da kalma mücadelesi veren Tamil ailenin Queensland'da yaşadıkları Baluala'ya yerleştirileceği açıklandı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı'nın ailesi aracılığıyla yurt dışına para çıkardığı, kaçma planı yaptığı iddiasına ilişkin ilk kez konuştu. Seçim günü Avustralya'ya ulaşmak üzere Sri Lanka'dan yola çıkan bir mülteci teknesi haberinin teamüllere aykırı bir şekilde eski başbakan Scott Morrison'ın ofisinin emriyle açıklandığı bildiriliyor. Sınır Güvenliği Operasyonu Komutanlığı, cumartesi günü seçim sandıkları daha kapanmadan yaptığı yazılı açıklamada, yasa dışı olarak Avustralya'ya ulaşmayı amaçladığı düşünülen bir Sri Lanka mülteci teknesinin önünün kesildiğini duyurdu. Bu duyurudan kısa bir süre sonra Liberal Parti, marjinal seçim bölgelerinde seçmenlere gönderdiği telefon mesajlarında habere değindi ve Avustralya sınırlarının güvende kalması için Liberal Parti'ye oy vermeleri çağrısı yaptı. Başbakan Morrison da seçim günü düzenlediği basın toplantısında bir teknenin durdurulduğunu söyledi. ABC'de bugün yayınlanan habere göre Başbakan Morrison'ın ofisi sınır komutanlığını arayarak operasyonu hemen açıklamaları emri verdi. Yasalara göre seçim günü hükümet emanetçi konumda olduğu için herhangi bir icraatta bulunamaz. Başbakan Anthony Albanese, hükümetin emanetçi konumdayken sınır komutanlığına emir vermesini istismar olarak niteledi. İşçi Partisi hükümeti seçmenlere gönderilen mesaj konusunda soruşturma başlattı. Başbakan Anthony Albanese, 5 yıldır Avustralya'da kalma mücadelesi veren Tamil ailenin Queensland'da yaşadıkları Bluala'ya yerleştirileceğini doğruladı. Karı kocadan oluşan Morugup ailesi Avustralya'ya tekneyle gelmiş, Morrison hükümeti ailenin sürekli oturma izni başvurusunu reddetmişti. Çiftin bu arada Avustralya'da doğan iki çocuğu oldu. Hükümet birkaç kez aileyi sınır dışı etme girişiminde bulundu. Aileye gönderildikleri Christmas adasından çocuklarının hastalığı nedeniyle Perth'te bir gözetim evine taşındı. Başbakan Albanese, ABC'ye yaptığı açıklamada geçici İçişleri Bakanı Jim Chalmers'ın ailenin Queensland'da yerleştirileceği kasabaya geri gideceğini açıklayacağını kaydetti.
You can have strong borders without being weak on humanity. This is a family that were welcomed and were a part of the Biloela community.
Başbakan Albanese zayıf bir insanlık anlayışı ile güçlü sınırlara sahip olunamayacağını kaydetti. Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron yeni bir hükümet kurulmasıyla Avustralya ile ikili ilişkileri tekrar inşa etmeye hazır olduklarını söyledi. Fransa Devlet Başkanlığı Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada seçimi kazanması dolayısıyla Başbakan Anthony Albanese kutlandı. Avustralya ile Fransa arasındaki ilişkiler Ekim ayında Avustralya'nın Fransız denizaltı kontratını iptal etmesinden sonra krize girmiş. Macron eski Başbakan Scott Morrison'ı yalancılıkla suçlamıştı. Macron, Morrison'a güvenini kaybetmesi sonrası iki ülke ilişkilerini güven ve saygı temelinde yeniden inşa etmek istediğini kaydetti. Victoria Ulusal Parti Milletvekili Darren Chester, parti liderliğine aday olacağını açıkladı. Barnaby Joyce liderliğinde koalisyon ortağı olarak seçime giren Ulusal Parti'nin hiçbir milletvekili kaybetmemesine rağmen seçim yenilgesindeki rolü tartışılıyor. Bazıları Joyce'un kent seçmenleri arasında sevilmediğine dikkat çekiyor ve koalisyonu çok daha sağa çektiğine inanıyor. Kanal 9 gazetelerine konuşan Chester, partisinin koalisyonun yenilgisinde rolü olduğunu kabul etmesi ve iki partinin birlikte nasıl çalışacağının tekrar belirlenmesi gerektiğini söyledi. Ulusal Parti her seçimden sonra otomatik olarak yeni lider seçimi yapıyor. Ulusal Parti parlamento grubu pazartesi günü liderlik oylaması için Canberra'da toplanacak. Ulusal Parti lider yardımcısı David Littleproud ve eski lider Michael McCormack'ın da liderliğe aday olması bekleniyor. Yeni açıklanan rakamlar seçimlerde 600 binden fazla geçersiz oy kullanıldığını ve bu nedenle sayıma girmediğini gösteriyor. Batı Sydney'in Blacksland ve Fowler seçim bölgelerinde her 10 temsilciler meclisi oyundan birinden fazlası geçersiz sayıldı. Bu iki seçim bölgesi 2019 seçimlerinde de en çok geçersiz oy kullanılan seçim bölgeleriydi. 2019 seçimlerinde bu iki bölgede her 8 oydan ikisi geçersiz sayılmış ve sayım işlemine dahil edilmemişti. Söz konusu seçim bölgelerinde ana dili İngilizce olmayan seçmenler nüfusun önemli bir bölümünü oluşturuyor ve dil bilmeme ve seçim sistemini anlamamanın geçersiz oyların fazlalığında rol oynadığına inanılıyor. Avustralya Seçim Komisyonu gerçekleştirdiği reklam kampanyasında 33 ayrı dilde bilgilendirme yaptı ancak bunun yetersiz olduğu kaydediliyor. İşçi Partili Queensland Milletvekili Melissa McMahon, çocukluğunda yaşadığı cinsel tacizin korkunç ayrıntılarını açıkladı. Parlamentoda konuşan milletvekili, 5 yaşından itibaren yıllarca tecavüze maruz kaldığını anlattı. Milletvekili izne ayrıldı. Mahan, aynı şeyleri yaşayan başkalarına yardımcı olmak için konuştuğunu söyledi.
I stand here and I decide to make this public. Why do I shine a light on this most uncomfortable topic for me? Because I will recover loudly so others don't die quietly.
Çocuk istismarı konusunda yardım veya bilgi almak isteyenler 1800-272-831 numaradan Braveheart'ı veya 1300-657-380 numaradan Blue Note'u arayabilir. New South Wales Sağlık Bakanlığı, Sydney merkezinde tespit edilen lejyoner salgını konusunda halkı uyardı. Geçtiğimiz 3 hafta içinde Sydney merkezinde bulunan 5 kişide lejyoner tespit edildi. Bu kişilerin hepsi şu anda hastanede. 40 ve 70 yaş arası 2 kadın ve 3 erkek, Museum Station, York Street, Park Street ve Martin Place'de bulundu. Geçtiğimiz 10 gün süresince Sydney kent merkezinde bulunanlara ateş, ani üşüme, öksürük ve nefes darlığı sorunu gibi semptomları izlemeleri istendi. Görevliler kent merkezindeki soğutma sistemlerini inceliyor. Lejyoner hastalığı büyük binalardaki soğutma sistemlerinden yayılıyor. Amerika Birleşik Devletleri Teksas eyaletinde bir ilkokulda çocukları öldürülen aileler polisin çocukları korumak için erken harekete geçmediğini öne sürdü. Teksas'ın güneyinde Uvalde kasabasında bir ilkokulda 19 çocuk ve 2 öğretmen otomatik silahlarla öldürüldü. 18 yaşındaki saldırgan polis tarafından vuruldu. Ortaya çıkan videolar saldırının başladığı an ile özel eğitimli polis kuvvetlerinin sınıfa girip saldırganı öldürmesi arasında 1 saat geçtiğine işaret ediyor. Sınıfta çocuğu ölen Javier Carazes, yetkililerin böyle bir olaya hazırlıklı olmadıklarını söyledi. Katliam sonrası Amerika Birleşik Devletleri çapında öğrenciler silahların yasaklanması talebiyle okullarda boykota gitti. Son 24 saatte New South Wales'te COVID-19'dan 9 kişi hayatını kaybetti. 8.690 yeni vaka belirlendi. Victoria'da ise 11.369 vaka belirlendi. Victoria'da son 24 saatte 9 kişi hayatını kaybetti. Türkiye haberlerine geçiyoruz. Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi lideri Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı'nın ailesi aracılığıyla yurt dışına para çıkardığı, kaçma planı yaptığı iddiasına ilişkin ilk kez konuştu. Erdoğan konuşmasında kaçma iddiasına, para kaçırma ve paravan olarak kullanılan vakıflar iddiasına değinmedi.
Bir cumhurbaşkanının ailesini hedef alarak böyle bir süreci işletmek akıl kârı değildir. Bu çirkefliğin amacı devleti işleyemez hale getirmek. Böyle bir rezilliğe, böyle bir kepazeliğe, böyle bir ahlaksızlığa asla izin veremeyiz. Türkiye'nin bu tür arkası karanlık operasyonlarla kaybedecek tek bir anı dahi yoktur.
Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı'nın yurt dışına para kaçırdığı iddialarını dün de sürdürdü.
Bakın Muhammed Ali Kılıç'ın çiftliğini de satın aldı. Çiftlikleri var, gökdelenleri var, binaları var. Başlarında yönetici kim? Beyefendinin çocukları. 35 katlı gökdelen yaptılar New York'ta, Manhattan'da. Manhattan'ın özelliği şu, metrekaresinin kirası 10 bin dolar. Ben diyor öğrenci yurdu yapıyorum. Ya sen beni mi kandıracaksın?
Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara yönelik açıklamalarına da şu yanıtı verdi.
Kamu görevlilerimize demokratik hukuk devleti sınırları dışında söz söyleyen herkes bu devletin de bu milletin de düşmanıdır.
Kılıçdaroğlu, bürokratları yasa dışı emirleri yerine getirmemeleri konusunda uyarmıştı. Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin kamuoyunda sosyal medya yasası olarak bilinen yasa teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Dezenformasyonla mücadele adı altında sunulan 40 maddelik teklif, gerçeğe aykırı bir bilgiyi kamu barışını bozmaya elverişli bir şekilde yayan kişiye 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası öngörüyor. Yasa, kaynak olarak ismini açıklamak istemeyen, üst düzey bir yetkiliyi gösteren haberlere de uygulanabilecek. Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonrasında yapılan açıklamada, güney sınırları ötesinde yeni operasyonlar yapılabileceği işareti verildi. Açıklamada, Türkiye'nin komşu ülkelerin toprak bütünlüğünü hedef almadığı vurgulandı. Milli güvenlik ihtiyaçları gereği olduğu belirtildi. Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı Irak'ta sürdürülen Pençe Kilit Operasyonu'nda bir askerin hayatını kaybettiğini duyurdu. Üst düzey Türk yetkililer Bloomberg'de yaptıkları açıklamada IŞİD'in yeni liderinin İstanbul'da yapılan bir operasyonda yakalandığını bildirdi. IŞİD, Şubat ayında Ebu Hasan el-Kuseyri'nin örgütün liderliğine atandığını açıklamıştı. Bloomberg'e konuşan Türk yetkili, İstanbul'da gözaltına alınan kişinin IŞİD'in yeni lideri olduğunu düşündüklerini söyledi. Bloomberg News, tutuklunun kimliğini doğrulayamadıklarını kaydetti. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde üzerinde bomba olduğunu söyleyen bir kişi polis tarafından vuruldu. Gaziantep Valisi Davut Gül, şüphelinin yaralı olduğunu açıkladı. Türkiye'de son zamanlarda artan konser yasakları gündemdeki yerini koruyor. İyi Parti lideri Meral Akşener, uluslararası Isparta Gül Festivali'ndeki konseri iptal edilen şarkıcı Melek Mosso'yu sosyal medyada yaptığı paylaşımda destekledi. 3 Haziran'da yapılacak festival kapsamındaki Melek Mosso konseri, Milli Gençlik Vakfı ve Anadolu Gençlik Derneği'nin itirazı üzerine İslami hassasiyetlere uygun olmadığı gerekçesiyle programdan çıkarılmıştı. Muhalefet karara tepki gösterdi.
Melek Mosso'nun sana ne? Dünya görüşünden, giyiminden, kuşamından benim yaşadığım gibi yaşayacaksın. Çünkü dünya liderimiz böyle istiyor.
Adalet ve Kalkınma Partisi sözcüsü kararı savundu.
Milli ve manevi değerlerimize dönük çok daha müteyakkız davranmak lazım, çok dikkatli olmak lazım.
Bursa Büyükşehir Belediyesi de Kürt sanatçı Aynur Doğan'ın Bursa konserinin iptal edildiğini duyurdu. Doğan'ın daha önceki Kocaeli'ndeki konseri de Adalet ve Kalkınma Partili Derince Belediyesi tarafından iptal edilmişti. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Nicolas Meyer-Laurut, Türkiye'deki sığınmacıların eğitimi için 530 milyon euro ilave fon desteği sağlanacağını söyledi. Laurut, 300 kadar prefabrik okulun inşa edilmesi için destek sağladıklarını kaydetti. Para durumu şöyle: 1 Avustralya doları 11 lira 62 kuruş, 71 Amerikan ve 66 Euro sentten işlem görüyor. Hava durumunu veriyorum. Perth parçalı bulutlu 24, Adelaide ara sıra yağışlı 17, Melbourne bulutlu 16, Hobart parçalı bulutlu 14, Canberra yağış artacak 17, Sydney parçalı bulutlu 21, Brisbane ara sıra yağışlı 24 ve Darwin güneşli 34 derece. SBS Türkçe haber bültenini dinlediniz. Ben İsmail Kayhan. Yayınımızın geri kalan bölümünde Nejat Başar'la birlikte olacaksınız.
Haber bülteni için arkadaşımız İsmail Kayhan'a teşekkür ediyoruz. SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Birazdan gazeteci Yavuz Oğan'la Türkiye gündemi bölümünü sunacağız. Sonra da müzisyen İskender Ozan Toprak'la yarın Melbourne'de düzenleyeceği konser hakkında yaptığımız röportaj olacak. Bize mesaj göndermek isterseniz telefon numaramız 0429 99 62 63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz de SBS Turkish. Kaçırdığınız bölümleri dilediğiniz zaman web sitemiz sbs.com.au/turkish'ten veya telefonunuza indirebileceğiniz SBS Radyo uygulamasından da dinleyebilirsiniz. Sayın dinleyiciler, mesajlara geçmeden önce bir anons yapmak istiyorum. Bugün Reconciliation, yani uzlaşı haftası başladı. Uzlaşı haftasında 27 Mayıs 1967'de yapılan bir referandumu kutluyoruz. Bu referandumda Aborjin ve Torres Körfez adalılar için yasaların geçirilmesi ve yerli toplumun nüfus sayımına dahil edilmesi teklifi kabul edildi. Uzlaşı haftası kapsamında çok sayıda etkinlik planlanıyor. Bunlardan biri de Sydney'deki Mosman bölgesindeki Georges Heights'te düzenlenen Guy Mairegal Festivali. Arkadaşımız Mert Balkanlı yarın SBS Türkçe için bu etkinliği takip edecek. Hem de müzisyen olarak grubuyla beraber orada konser verecek. Toplum üyelerimizi bu festivalde uzlaşı ve yerli kültür hakkındaki düşüncelerini öğrenmek için davet ediyoruz. Mert Balkanlı orada olacak, mikrofonu size tutacak. Bence kaçırmayın. Şimdi sizden gelen mesajları okumak istiyorum. Bir dinleyicimiz birkaç gün önce bir mesaj atmıştı. Bir soru sormuştu. Çalışanlar için Covid parası ödeniyor mu evde kalınca diye. Dün biraz araştırdım, cevap veremedim canlı program sırasında. Ödeniyor New South Wales ve Victoria'da, diğer eyaletler için de büyük bir ihtimalle ödeniyor. Tabii bazı belgeleri ibraz etmeniz gerekiyor bu süreçte. Sağlık izninizin olmaması lazım yanlış hatırlamıyorsam, ama ödemelerin devam ettiğini gördüm web sitelerinde. Bunu da haber verelim, ama biraz araştırmak gerekiyor bunu tabii. İsmini vermeyen bir dinleyicimiz, sağ olsunlar Erdoğan, Kuzey Irak'ta Suriye'de kurulan Kürt devletinin kurulmasında kolluk değneği olduğu için teşekkürler Erdoğan, bunu senden başkası yapamazdı demiş bu ismini vermeyen dinleyicimiz. Mahmut Bey, son zamanlarda Türkiye'de yasaklar artmaya başladı. Örneğin haberlerde duydum, Alevi vatandaşlarımızın 32 yıldır düzenli olarak yapmış oldukları piknik etkinliğine izin verilmedi. Bazı sanatçıların konserlerine yasak kondu ya da konserleri iptal edildi. Bana göre bunlar ana vatanımız Türkiye için hiç de iyi şeyler değil. Çok yazık, en azından insanların emeğiyle oynamamak lazım demiş bu dinleyicimiz Mahmut Bey. Ertuğrul Akgül Bey, çok kültürlü bir ülkenin ürünleri olan iki taze politikacı tarafından yönetileceğiz. Hadi hayırlısı, Wong ve Albanese ile diyor. Evet, bu yani insanın mutlu eden bir gelişme kesinlikle. Yeni hükümetin Uluru sesini parlamentoya getirme düşüncesi adanın efendileri, yerlileri nefes aldırıp cesur yapacak demiş Necdet Çimenli Bey. Bir dinleyicimizin, bunu özel olarak söylemek istiyorum. Daha önce belirtmiştim, nefret söylemi içeren mesajları okumuyorum. Bazı dinleyicilerimiz, yani ırk, dil, din, cinsel tercih, cinsiyet konularında nefret dili kullanılmasını SBS kabul etmiyor ve o tür konuları da, o tür mesajları da okumuyoruz. Bir dinleyicimizin mesajı, Ermeni kelimesini hakaret olarak kullanmış. Böyle bir şey kabul edilmiyor. Ermeni, Türk, Kürt, bunlar hakaret kelimesi değil. Bunun kullanıldığı mesajları da okumuyoruz SBS Türkçe'de ve SBS genelinde. Hacı Tokdemir Bey bugün Türkiye'de ilk askeri darbe günü halkın oylarıyla gelen bir başbakan ve iki bakanı daha sonra hukuka aykırı olarak asıldı ve bunları 13 Mart 12 Eylül takip etti. Olan ülkeme oldu, demokrasiye ve parlamenter sisteme oldu. Her darbe gericiliği hortlattı. Bir ülke tam bağımsız laik hukuk devleti değilse orada hak, hukuk, adalet yok demektir. Kısacası ne postal ne de Takunya diktatörlüğüne hayır demiş Hacı Bey. Sayın dinleyiciler, şimdi gazeteci Yavuz Oğan'la yaptığımız Türkiye gündemi röportajını dinleyeceksiniz. Sayın dinleyiciler, yeni bir Türkiye gündemi programında gazeteci Yavuz Oğan'la beraberiz. Yavuz Bey, önce Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Amerika Birleşik Devletleri Merkezi Türken Vakfı hakkındaki iddiasıyla başlamak istiyorum. İktidara yakın bazı kişilerin seçimleri kaybederlerse Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçacağını söyledi. Bu iddiaya da tepkiler sert oldu, değil mi?
Geçen hafta Sadat vardı. Bu hafta da yine Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gündemi belirledi. Bu kez de vakıflar üzerinden bir tartışmayı başlattı. Bir kaçış planının anatomisini anlatacağım size diyerek sosyal medyada seçmenlerine randevu vermişti. Ve o randevusunda Ensar ve Türgev, Türkiye'de kurulu iki vakıf, iktidara yakın isimler bu vakıfların yönetiminde, aynı zamanda Cumhurbaşkanı'nın ailesinden, çocuklarından da vakıf yönetiminde isimler var. Bu iki vakfın Amerika'da kurdukları Türken Vakfı'na 2020 yılına kadar 6 yıl içinde 60 küsur milyon dolar gönderdiklerine ilişkin belgeleri açıkladı. Bu paralar nereden gidiyor, niye Amerika'ya gidiyor, orada ne yapılıyor diye sordu Kemal Kılıçdaroğlu. Kaçış planı anatomisi derken seçimlerden sonra şu an yolsuzluk yapan bir takım isimlerin, Cumhurbaşkanı'nın etrafındaki isimlerin Amerika'ya kaçacaklarını iddia etti. Bu vakıf vasıtasıyla da oraya gittiklerinde oturma ve çalışma izni alacaklarını söyledi. Oranın yasalarına göre vakıf vasıtasıyla bunu yapmak mümkün görünüyor. Yetkililer, bu işi takip edenler de bu bilgiyi doğruluyorlar. Kılıçdaroğlu bu açıklamaları yaptı. Sorduğu sorulardan birisi de Türkiye'den Ensar ve Türgev'in bu kadar parayı kimden temin ettiği ve ne karşılığında temin ettiği biçimindeydi. Amerika'da vakıflar gelirlerini ve kaynaklarını açıklamakla yükümlüler ama Türkiye'de ne Ensar ne de Türgev kimden ne kadar bağış aldığını açıklamıyor. Hatta geçenlerde yine Kızılay üzerinden Ensar'a, Ensar'dan da Türken'e yaklaşık 900 bin dolarlık bir bağış Ankara'da Başkent Gaz tarafından yapılmış. Bu ortaya çıktığında da vergiden düşmek için bu yolu kullandığını açıklamıştı şirket. Kızılay aracı olmak olduğu için de çok ciddi biçimde eleştirilmişti. Vergiden kaçırma değil, kaçınma ifadeleri kullanılmıştı. Yani Türken Vakfı Türkiye'de bir süredir zaten tartışmaların odağında. Çünkü New York'ta bir gökdelen yapıyorlar. Şu anda inşaat devam ediyor. Muhammed Ali'nin çiftliğini aldılar. Aynı zamanda oradaki öğrencilere destek olmak amacıyla kurulduğu ifade ediliyor bu vakfın. Ancak burs verdiği öğrenciye ilişkin bir kayıt söz konusu değil. Şu ana kadar Türkiye'den giden paralar sadece inşaata yatırılmış durumda. Kılıçdaroğlu'nun iddiaları çok ağırdı, çok sertti. Anında buna iktidara yakın televizyonlarda hem Beştepe'den hem de hükümetten yetkililer, partiden yetkililer yanıt verdiler. Sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan da yanıt verdi. Bu arada tabii Kılıçdaroğlu bürokratları da uyardı. Onlar gidecekler, siz burada kalacaksınız diye. Buna da yanıt verdiler ve FETÖ taktiği uyguluyor diyerek de Kılıçdaroğlu'nu suçladılar. Bugün de Cumhurbaşkanı bu ifadelerin kullananların devlet düşmanı olduğunu söyledi. Ona da yanıt verdi Kemal Kılıçdaroğlu. Bürokratlara karşı kullandığı ifadenin namuslu bürokratları kapsamadığını, bütün bürokratların yasalara uyması durumunda da hükümetin işlerinin zorlaşacağını söyledi. Yani biraz bürokratları uyarma, biraz Cumhurbaşkanı'nın çevresinin büyük miktarda paraları Amerika Birleşik Devletleri'ne götürdüğü, gönderdiğine ilişkin bir iddiayla gündemi belirlemiş oldu Kemal Kılıçdaroğlu. Bürokratlara ilişkin daha önce de bir uyarısı vardı. Şu tarihten sonra eğer hala hükümetin yasa dışı işlerinin altına imza atarsanız bundan sorumlu olacaksınız biçiminde. Yani Kılıçdaroğlu biraz iktidar değişiyor ve yasal olmayan işlerin altına imza atmayın, başınız belaya girer gibi uyarılarla Türkiye'de bürokrasiyi hedef alıyor bir süredir seçimler yaklaşırken.
Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılmasına karşı ama geri planda pazarlıklar da devam ediyor. Türkiye'nin hedefi nedir acaba?
İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelikleri konusunda Ankara'nın tavrı net. Yani PKK'ya destek veriyorsunuz, biz sizin üyeliğinizi yazılı garantiler almadan onaylamayız diyorlar. Haziran sonunda NATO'nun bir zirvesi olacak. O zirveye kadar Batı, Amerika Birleşik Devletleri, Finlandiya ve İsveç'in katılım sürecinin başlamasını, hatta o toplantıya İsveç ve Finlandiya'nın da katılmasını istiyor. Ankara'ya heyetler geldi ki başında Cumhurbaşkanı zahmet etmesinler demişti. Çok sert yaklaşmıştı bu meseleye. O heyetlerle müzakereler yürütüldü. Türkiye taleplerini iletti. Şimdi onlara yanıt bekleniyor. Ama sadece PKK'dan desteğini çekmesi değil anlaşılan hükümetin beklediği bu süreçte. Çünkü İsveç ve Finlandiya'dan da değil tek başına talepler. Cumhurbaşkanı konuşurken Almanya'nın da PKK'ya ve FETÖ'ye kol kanat gerdiğini söylüyor, eleştiriyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin PYD'ye verdiği desteği eleştiriyor. Yani bu Türkiye evet demeden İsveç ve Finlandiya NATO'ya giremeyecek. Rusya'nın tehdidi nedeniyle İsveç ve Finlandiya'nın Batı bloğuna savunma açısından bağlanması kritik. Ve bu süreçte Türkiye elinin güçlü olduğunu düşünüyor. Neleri çözmek istiyor? Aslında tabii ki Avrupa'nın PKK'ya baktığı gibi PYD'ye de bakmasını istiyor. Öncelikle bu meseleyi çözmeye çalışıyor. İkinci husus, savunma sanayinde Türkiye'nin Suriye'ye yaptığı operasyonlar sırasında uygulanan bir takım yaptırımlar var. Satış yasakları var. Bunların kaldırılmasını istiyor. Üçüncüsü, Amerika Birleşik Devletleri ile bu münasebetle diyaloğunu arttırmak istiyor. Dördüncüsü, Amerika Birleşik Devletleri'nden almak istediği F-16'lar var, iptal olan F-35 projesi var. Bu meselelerde bir ilerleme kaydetmek istiyor. Beşincisi, daha önce de gündeme gelmişti, Suriye'de bir tampon bölge oluşturmak istiyor Türkiye. Malum seçimler yaklaşıyor, göçmen meselesi Türkiye'nin en kritik meselelerinden birisi ve 30 kilometre derinliğinde bir tampon bölge yaratabilirse Türkiye, oraya Türkiye'den göçmenleri gönderme imkanına sahip olacağını da hesap ediyor. Şu ana kadar Amerika Birleşik Devletleri bu meseleye çok sıcak yaklaşıyor gibi görünmüyor. Rusya anladığımız kadarıyla biraz uluslararası sistemi tartıyor. Türkiye ise son olarak Milli Güvenlik Kurulu toplantısında bu meseledeki ısrarını ortaya koydu. Yani biraz görünürde Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'ya karşı çıkışları PKK'ya desteklerinden dolayı olsa bile işin derininde daha büyük pazarlıklar olduğu görünüyor. Türkiye'nin açıklamalarından da bunların işaretlerini anlamak mümkün.
Yavuz Bey, son olarak yaşam biçimine müdahale tartışması var Türkiye'de. Bunu bize biraz açabilir misiniz acaba?
Son dönemde çok sık rastlanılan bir hadise haline geldi. Konserlerin iptal edilmesi, sanatçıların programlarının iptal edilmesi, valiliklerin konser sırasında yasak getirmesi. Son olarak da Melek Mosso, Türkiye'deki bilinen sanatçılardan birisi, Isparta'da konser verecekti. Belediye konserini iptal etti. Bunun üzerine ortalık ayağa kalktı. Çünkü Eskişehir'de bir festival iptal edildi. İptal gerekçesi, oradaki tarikat mensuplarının festivalde bira içileceği, içki içileceği gerekçesiyle o düzenlemeye karşı çıkmalarıydı. Hatta valiyi de yasak getirdiği için tebrik ettiler kameraların karşısında. Sonrasında Aynur Doğan, Kürtçe şarkı da söyleyen bir sanatçı, onun İzmit'in bir ilçesinde Derince'de konseri vardı. O konser iptal edildi. Ardından Aynur Doğan'ın başka yerlerde, Bursa'da ve başka illerde konserleri vardı. Onlar iptal edildi. Peşinden başka Kürt sanatçıların konserleri iptal edildi. Ankara'da, ODTÜ'de şenlikler iptal edildi. Bir takım başka festivallere ilişkin zorluklar çıkartıldı. Bursa'da Aynur Doğan'ın konseri iptal edilirken valilik terör nedeniyle Açık hava etkinliği yasağı, kapalı ve açık hava etkinliklerine yasak getirdi. Yani valiler de bu tip durumlarda devreye girer hale geldiler. Son olarak da Isparta'da Gül Festivali'nde belediyenin davetlisi olarak Melek Mosso orada konser verecekti. Oradaki gençlik vakıfları, İslamcı gençlik vakıfları ahlaksız diyerek Melek Mosso'ya karşı çıktılar. Belediye de o baskı üzerine, Milliyetçi Hareket Partili belediye konseri iptal etti. Türkiye'deki birçok sanatçı, bilinen, tanınan birçok sanatçı bu iptallere artık yeter diyerek itiraz ettiler. Büyük bir kampanya başladı. Bunun nereye gideceğine ilişkin sorgulama yapıldı. Özellikle seküler görüşe sahip olan kesimin yaşam biçimlerine ciddi bir müdahale olarak algılandı. Gençler zaten bir işsizlik, ekonomik sıkıntıyla karşı karşıyayken bu tip konserlerle, etkinliklerle nefes alıyor. Onların gülmesi engelleniyor diyerek değerlendirmeler yapıldı. Muhalefet son derece sert bir biçimde eleştiriyor. Bu gidiş nereye sorusunun daha sık sorulduğu bu gelişmeler nedeniyle bir dönemi yaşıyoruz. Yani tek yönden değil, ekonomik sıkıntılarla beraber bir yaşam biçimine müdahale tartışmalarında başladığını söyleyebiliriz. Seçimler yaklaşırken bu tartışmaların farklı alanlarda daha yüksek tansiyonda yapılması da muhtemel görünüyor doğrusu.
Sayın dinleyiciler, Türkiye Gündemi bölümünü program için biraz kısmak durumunda kaldık. Yavuz Oğan'la hayat pahalılığı ve dün Merkez Bankası'nın faizleri sabit tutmasını, %14'te sabit tutmasını da konuştuk. Bu bölümün tamamını web sitemizde sbs.com.au/turkish web sitemizde ve SBS Turkish Facebook hesabımızda bulabileceksiniz çok yakında. Sayın dinleyiciler, SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Saatlerimiz Avustralya Doğu kıyılarında 14.36'yı gösteriyor. Yayınımıza devam etmeden önce bizi Avustralya'nın dört bir yanında internet sayfamızdan, cep telefonlarındaki SBS radyo uygulamasından ve akıllı televizyonlarından dinleyenlere de merhaba diyoruz. Bağlama sanatçısı, besteci ve şef İskender Ozan Toprak'ın yarın Melbourne'de konseri var. Konser Melbourne Recital Center'da saat 19'da başlıyor. Ozan Toprak'la kariyeri ve yarınki konser hakkında konuştuk. Sayın dinleyiciler, müzisyen İskender Ozan Toprak'la konuşuyoruz. Ozan Bey, sizi aramamızın nedeni yarın Melbourne Recital Center'da saat 7'de vereceğiniz konser. Ancak ona geçmeden önce sizi bilmeyenler, tanımayanlar için biraz tanıtmak istiyorum. 2016'dan beri Avustralya'dasınız ve Türkiye'den buraya gelişiniz biraz dolambaçlı oldu, değil mi?
Evet evet, aslında Türkiye'den gelmiyorum. Ben konservatuarı bitir bitirmez Almanya'ya yerleştim müzikoloji eğitimi için. Arkasından hemen bir 7-8 yıl sonra da İngiltere'ye yerleştim. Bir 8 yıl sonra da Avustralya'ya gelmiş oldum. Dolayısıyla birçok yer görmüş oldum.
Bu duraklarda hep eğitim mi aldınız, müzikle uğraştınız değil mi?
Evet evet, yani ben küçük yaşlardan beri müziğe başladım babamın teşvikiyle. Arkasından konservatuar, sonra hep müzik üzerinde gitti her şey.
Çaldığınız alet bağlama diyebiliyorum uzmanlık alanınız anınızında, ama başka aletler de çalıyorsunuz herhalde değil mi?
Evet, konservatuvarda zaten insanlara sadece bir enstrüman öğretmezler, mutlaka birkaç enstrüman öğrenmek zorundasınız. Yan dal olarak kalır bu. Ben de bağlama olarak başladım konservatuvarda. Sonraki yıllarda sırasıyla yaylı tambur, mızraplı tambur, lavta, ud gibi mızraplı Türk müzik çalgılarının hemen hemen hepsini de uğraştım. Aşırı neşir olduk biraz.
Ozan Bey, şimdi konser hakkında da soru soracağım, merak ediyorum, ama bu Türkiye'de başlayan bir müzik hayatından sonra Almanya ve İngiltere durakları var. Şimdi de Avustralya. Bu ülkelerdeki insanların sizin icra ettiğiniz müziğe, ki bu Anadolu'yu başka Batı müziğiyle harmanlıyorsunuz, tepkileri nasıl oldu acaba bu süreç içinde?
Aslında bu göreceli bir kavram. Çünkü müzik duyguları ve düşünceleri anlatma sanatından çok bir kültürlenme. İçinde yaşadığımız kültüre göre değişiyor. Ve dolayısıyla birçok kişinin söylediği gibi maalesef evrensel de değil. Şunu şöyle örnekleyebiliriz. Gülmek evrenseldir, ağlamak evrenseldir, hüzünlenmek evrenseldir, ama niye güldünüz, niye ağladınız evrensel değildir. Çünkü birçok kültüre göre değişir. Benim gücüme başka kültür gülmez. Dolayısıyla müzik de böyledir. Ama şunu fark ediyorum, günümüzde artık kültürler iç içe geçmiş durumda ve dolayısıyla birbirlerinden çok çabuk etkileniyorlar. Ben Türk kültüründen gelen bir müzisyen olarak Avrupa kültüründe, işte Anglo-Sakson kültüründeki müziklerde de etkileniyorum haliyle. Onlar da benim yüzümden etkileniyor. Sadece sanırım bizim kendimizi anlatmak için biraz daha yol kat etmemiz gerekli. Çünkü muazzam zenginlikte bir müzik kültürümüz var.
Ozan Bey, yani şimdi Alman izleyiciler ve işte İngiliz izleyiciler ve Avustralyalı izleyicilerin hepsi çok kültürlü toplumlar, ama çok kültürlü topluma farklı bakış açıları var gibi geliyor en azından buradan. Sizin müziğinize karşı da bir farklı bakış açısı var mı bu izleyicilerde?
Elbette, tabii ki. Yani onlar kendi kültürlerinin üzerinden benim kültürümü bakış açısı bakacaklar ve kendileri açısından bir fikir söylemiş olacaklar. Bana nasıl düştüğünü söylerseniz, soracak olursanız eğer, yani benim nasıl gördüğümü soracak olursanız eğer, elbette çok keyifli bir durum. Çünkü hakikaten ben günün sonunda kendi kültürümü anlatmış oluyorum bir şekilde, ifade etmiş oluyorum. Bir aşinalık sağlamış oluyorum aynı zamanda. Bu da benden sonra gelecek birçok müzisyen için, benden sonra gelecek benim ardılım kültürel müzisyen için faydalı bir durum olacak. Hakeza ben de onlardan çok şey öğrenmiş oluyorum. Çünkü çok kültürlük dediğiniz şey sizin bir ülkede aynı farklı kültürlerden insanların yan yana yaşaması değil, aynı zamanda etkileşim olması demek. Yoksa komşunuzu tanımıyorsanız Hint insanlığı, öbür komşunuz Japon değilse, ondan ilişki kurmuyorsanız, yemeklerinden, müziğinden etkilenmiyorsanız çok kültürlükten tam olarak bahsedemezsiniz.
Ozan Bey, Türkiye ile de bağınızı kesmediniz değil mi bu süreçte? Orada da hala projeleriniz var diye biliyorum.
Evet evet, yani yaklaşık 2018'den beri Türklerin Avustralya göçünün 50. yılı etkinliklerinden beri, ki orada bir konser yapmıştık çünkü, hala devam etmekte, peyderpey zamanlara gitmek diyelim. Bazı yardım konserleri oluyor. Örneğin okumakta zorlanan çocuklar için, özellikle kız çocuklar için bir vakıf var. O vakıf birçok konserler düzenliyor. Ben de onlarla birlikte çalışıyorum. Onlara yardım etmeye çalışıyorum elinden geldiğince.
Bildiğim kadarıyla gidip geliyorsunuz hala bu konserler için Türkiye'ye.
Evet evet, nereden baksanız her 10 haftada bir gitmiş oluyorum. Kadın Hekimleri Eğitim ve Destek Vakfı diye bir vakıf var Türkiye'de. Yaklaşık 25-30 bin doktordan oluşuyor, bayan doktordan oluşuyor kadın. Ve onların oluşturduğu bir vakıf aslında bu. Ve Türkiye'nin her yerine doktorlar gelip oralara konserler yapıyorlar. Gelirimiz de tamamen dediğim gibi vakıf üzerinden okumakta zorlanan çocuklara bağışlıyoruz.
Ozan Bey, sizin müziğinizi dinledim. Yani bu sizin müziğiniz de bayağı çok kültürlü. Yani sonuçta bağlama çalıyorsunuz da, ama yani besteci, şef. Siz nasıl tarif ediyorsunuz kendi müziğinizi, yaptığınız, icra ettiğiniz müziği?
Bu bütün aşağı yukarı bütün sanatçılara sorulan normal bir soru, ama en çok zorlanan soru o da şu. Sanatçılar maalesef kendi yaptıklarının farkında değiller çoğu zaman. Farkında derken bilinçsiz olarak söylemiyorum. Onlar bir yolculuğa çıkmış durumdalar ve nereye gireceklerini bilmiyorlar. İşin keyifli kısmı da bu. Ve şaka bir yana ben bilsem size söylemem kesinlikle. Çünkü bu bir sihir meselesi geliyor bana.
Dinleyeyim dedim işte birkaç böyle, yani videonuzu izledim YouTube'da. Oldukça renkli, farklı, yani bir kalıba koyamayacağımız bir müzik yapıyorsunuz gibi geliyor.
Aslında şöyle bir şey söylesek daha sağlıklı olur gibi. Dedim, birçok kültürden geldiğim için ben merak ediyorum. Tıpkı şey gibi düşünün, bir lokantaya gittiğinizde hiç yemediğiniz bir yemeği denemek istiyorsanız o sizin için bir kazanım olur. İyi olup olmaması ayrı bir şey. Ama bir kazanım, bir deneyim olmuş olur. Ben aslında bir müziğin bir deneyim olduğunu söylüyorum. Bir de benim ifade ediş şarjım herkes için farklı. Kimisi kendisini müzikle, kimisi sanatla, edebiyatla, kimisi sporla, kimisi arkadaşlık ilişkilerinde birçok şekilde ifade etmek ister. Sosyal bir varlığı çünkü bir sonunda. Benim yapmaya çalıştığım bu. Vermek istediğim hakikaten öyle bir özel bir mesaj yok. Ne bileyim, müziğimin olağanüstü olduğunu üzerine düşünmüyorum. Çünkü ben bilmiyorum bunu. Sanırım bunu dinleyenler daha iyi takdir edecekler. Bir imgeleme yaratacaklardır. Çünkü dediğim gibi soyut bir kavram üzerine konuşuyoruz. Bir göreceli bir kavram üzerine konuşuyoruz. Müzikte çünkü mükemmellik ya da harikalık diye bir şey yok. Müzik kişiden kişiye değişir, toplumdan topluma da değişir. Şimdi o yüzden de böyledir zaten. Öyle olması güzeldir.
Melbourne'daki dinleyicilerimizin bu konuda size söyleyeceği bir şey olabilir yarınki konserde. Şimdi yarınki konsere dönecek olursak, ne bekliyor dinleyicileri yarınki konserde acaba?
Dinleyicilerimiz hem geleneksel müziği dinlerken aynı zamanda benim dediğim gibi, biraz önce söylediğim gibi farklı kültürlerden edindiğim deneyimler üzerinden bir harmoni bekliyorlar, bir uyum bekliyorlar. Tabii ki Türk kültürü üzerinden olacak, çünkü ben Türk müziği sanatçısıyım, Türk halk müziği sanatçısıyım aslında. Temel açısından, ama aynı zamanda da gördüğüm eğitimler neticesinde de yaylı orkestrasını da eklemeye çalıştım. Bunlardan iki keman, bir viola, bir cello, bir kontrabas ve aynı zamanda yan flüt ve oba çalgısı olmuş olacak. Ben de hasbelkader mızraklı tamburla, yaylı tamburla lafzayla, bağlamayla ve kopuz çalgılarıyla eşlik etmeye çalışacağım. Geleneksel eserlerimiz de var. Geleneksel Türk halk müziği eserleri de var. Ve aynı zamanda benim naçizane yapmaya çalıştığım bu çalgılarda oluşan bir beste bütünü de var.
Ozan Bey, son olarak bir şey sormak istiyorum. Şimdi hayat hikayenizi duyunca merak ettim. Yani şimdi Türkiye, Almanya, İngiltere, Avustralya, burası son durak mı, yoksa bir sonraki durak neresi olacak? Müzisyen dediğiniz emekli olmaz. Sonuçta hareket etmeye devam edeceksiniz. Planınız nedir acaba? Var mı plan?
Peki, size çok böyle kalpten konuşacağım. İki haftadan buradan sonrası olması zor, çünkü buradan sonra giderseniz aşağı düşüyorsunuz.
Down under diyorsunuz o yüzden.
Evet, şaka bir yana aslında zor bir durum aynı zamanda. Çünkü düşünsenize, yani sizin en eski arkadaşınız, dostunuz 8 yıl. Çünkü 8 yılda bir göçüyorsunuz. Sürekli bir ev değiştirme durumu oluyor. Çok güzel tarafı var ama aynı zamanda ben çoğu zaman şey, gıptayla bakıyorum. Böyle uzun yıllar arkadaşlıkları, dostlukları olan insanlara gıptayla bakıyorum. Tabii ki var, sürüyor ama fiziksel olarak görüşmek çok zor oluyor bu şartlarda. O yüzden böyle bir planım yok şimdilik. Çünkü bu ülke hakikaten güzel bir ülke. Benim çalışmam için son derece rahat. Ama ileride belki Türkiye'ye giderim. Çünkü günün sonunda çok güzel bir söz vardır. Azerbaycan'da söylenir bu söz. Balık yat sularda yüzer ama boyu büyümez. Gurbet dediğiniz böyle bir şey aslında. O yüzden de biliyorum boyumu büyümeyeceğini ama yüzmek zorundayım bu sularda.
Ozan Bey, çok teşekkürler bize verdiğiniz bilgiler için. Yarınki konserde de bol şans diliyorum size.
Çok teşekkür ederim. Benim misafirim oldum. Buyurun gelin lütfen.
SBS Türkçeylesiniz. Sayın dinleyiciler, şimdi sizin mesajlarınızla devam ediyoruz. Kızıl Elma Rumuzu dinleyicimizin mesajı şöyle: ABD Büyükelçisi önce HDP, İP, CHP, DEVA'yı ziyaret edip talimatlar veriyor. Kılıçdaroğlu, Meral, FETÖ'nün sözcüsü konumunda, bütün amaç Erdoğan devirip Türkiye'yi emperyalistlerin emireri yapmak. Milliyetçiyim diyen İP'liler, ulusalcıyım diyen CHP'liler, dinlerim diyen gafiller büyük bir gaflet içindeler. Türkiye'mizi bölüp parçalamak istiyorlar. Bu vebale ortak olmayın ey Türk milleti, demiş bu dinleyicimiz. Mustafa Bey, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ailesi ve bazı danışmanları, hatta danışmanlarının eşleri Amerika'ya milyonlarca dolar parayı havale etmiş. Şimdi soralım, siz bu milyonlarca doları nereden buldunuz? Bu paralar kimin parası? Ama nedense Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan böyle sorulara sinirleniyor. En iyisi sessiz kalmak, yiyin memleketi, yetimin parasını, demiş bu dinleyicimiz. Mehmet Bey, 73 yaşında bir kişinin her gün yeni bir palavra skandalıyla milletin karşısına çıkıp kendini küçük düşürmesi, Allah bunları boşuna 70 küsur senedir yedek kulübesinde bekletmiyor, demiş bu dinleyicimiz. Ve not düşmüş, Kılıçdaroğlu'ndan bahsediyorum diye. Avustralya'da neler oluyor? Cinsel tacizler, aşırı fiyatlar, boş raflar, elektrik zamları, seller, yangınlar, Covid'le başarısız mücadelede başarısız. Tanrım, şu uçak biletleri ucuzlasa da yaz tatilimizi biraz huzura, refaha kavuşabilmek için Türkiye'ye gidebilsek, demiş Yenişehirli Rumuzu dinleyicimiz. Elif Hanım, benzine 1.43 TL, motorine 1.38 TL zam gelmesi bekleniyor. AKP iktidarında günden güne fakirleşiyoruz, Türkiye yönetilmiyor, savruluyor, demiş. Vatanperver Rumuzu dinleyicimiz de, Cumhurbaşkanı ve ailesinin Amerika Birleşik Devletleri'ne vakıf işlerini yürüten yeğeni Fatih Erdoğan, vakıflar üzerinden gelen paralarla Lamborghini, lüks şatafat hayat yaşayanlardan Muhammed Ali'nin malikanesini almakla başladılar. Teyit de gecikmedi, biz de yedik, Ömer Çelik. O vakıflar Amerika Birleşik Devletleri'nde okuyan çocuklara barınma sağlıyor, dermiş. Yersen tabii ki, demiş vatanperver Rumuzu dinleyicimiz. İrfan Güngör Bey, Tazmanya'dan, 27 Mayıs 1960'ta gerici yönetime el koyan Atatürkçü subayları kutluyorum, diyor. Sezai Bey de, bugün 27 Mayıs 1960 ihtilalinde zindana atılan 500 Demokrat Parti milletvekillerine ve idam edilen Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu'ya ve Hasan Polatkan'a iki damla gözyaşı dökme günü, demiş Sezai Bey. Sayın dinleyiciler, şimdi spor bölümüne geçiyorum. Yarın Avustralya'da A Ligi'nin finali var. Yani hafta sonunda bayağı eğlenceli gelişmeler var. Avustralya A Ligi finali Melbourne'da. Sydney'de Uzlaşı Günü Festivali, George's Heights'ta düzenlenen Guy Mariagal Festivali yarın Mert Balkan'la orada olacak. Ve İskender Ozan Toprağ'ın konseri var yarın Melbourne'da. Şimdi spor bölümüne geçiyoruz. Melbourne'daki Avustralya A Ligi finali. Avustralya A Ligi'nde bu hafta sonu final heyecanı var. 28 Mayıs saat 19.45'te Melbourne City Western United'la şampiyonluk maçına çıkıyor. Yarınki final öncesi sezonun en iyileri seçildi. Yarı finalde elenen Melbourne Victory'nin 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Jack Brimmer sezonun en iyi erkek oyuncusu seçildi. Geçen yılın sonuncusu olan Melbourne Victory'yi bir sezon içinde yarı finale kadar çıkaran koç Tony Popovic de yılın teknik direktörü seçildi. Kadınlarda yılın oyuncusu ve teknik direktörü Adelaide'den geldi. Adelaide United'ın İngiltere doğumlu golcüsü Fiona Wards yılın oyuncusu, Adrian Stent de yılın teknik direktörü seçildi. Burada kadın ve erkek liglerindeki fark için bir örnek vermek istiyorum. Yılın kadın oyuncusu Fiona Wards, deplasmanda Brisbane Roar'a 5 gol attıktan sonraki gün Adelaide'e dönüp McDonald's'daki işi için işbaşı yapmak zorundaydı. Aynı zamanda üniversiteden matematik diploması olan Wards bu sezonu 13 golle bitirdi. Yılın Avustralyalı erkek oyuncusu Celtic'te oynayan Tom Rogic seçildi. Yılın kadın oyuncusu hakkında zaten hiçbir zaman kuşku yoktu. Chelsea'de oynayan Sam Kerr. Tekrar edelim, A Ligi'nin finali yarın saat 19.45'te Melbourne City Western United arasında. Maç Melbourne'daki Amy Park'ta oynanacak. Türkiye Kupası'nda dün Sivasspor'la Kayserispor karşı karşıya geldi. Normal süresi 1-1 berabere biten maçın uzatmalarında rakibinin bir golüne iki golle cevap veren Sivas bu sezonun Türkiye Kupası sahibi oldu. Sivas ilk defa oynadığı Türkiye Kupası finalini kazanma başarısını gösterdi. Bu sonuçla Sivas gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı kazandı. Sivas Avrupa Ligi'ne playoff'ları geçerse katılabilecek. Elenirse UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek sezona. Avustralya'daki toplum takımlarımıza bakacak olursak Victoria Premier Ligi'ndeki Hume City yani Anadolu Spor deplasmanda Port Melbourne'le karşılaşıyor. Ligde 3. olan Port Melbourne zorlu bir rakip. Victoria Eyalet Kuzeybatı 1. Ligi'ndeki Wirralsea United Hilal Spor pazar günü 3'te evinde Essendon Royals'ı ağırlıyor. Eyalet Kuzeybatı 2. Ligi'ndeki Albion Rovers yani Albion Türk Gücü bu akşam 20.30'da Hoppers Crossing'i konuk ederken aynı ligdeki Çağrı Spor yani Hume United yarın 3'te Western Suburbs deplasmanına çıkıyor. Eyalet Kuzey 5. Ligi'ndeki Tullamarine FC Aslan Gücü yarın 3'te Yarra Jets deplasmanına çıkıyor. Sayın dinleyiciler, programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Şimdi gönderdiğiniz mesajları, birkaç tane mesaj okuyamadım. Onları artık pazartesi günü okumaya çalışacağım. Ancak ondan önce en son haber başlıklarını sizle paylaşmak istiyorum. Başbakan Anthony Albanese, hükümetin seçim günü bir mülteci teknesinin yolunun çevrildiği haberin açıklanması emri vermesini istismar olarak tanımladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı'nın ailesi aracılığıyla yurt dışına para çıkardığı, kaçma planları yaptığı iddiasına ilişkin ilk kez konuştu. Sayın dinleyiciler, bir sonraki yayınımız 30 Mayıs pazartesi saat 14'te başlayacak. O zamana kadar en son gelişmelere sbs.com.au/turkish web sitemizden, SBS Turkish, SBS Radyo uygulamasından ve SBS Turkish Facebook hesabımızdan ulaşabilirsiniz. SBS Türkçe olarak hepinize sağlık ve mutluluk dolu güzel bir hafta sonu diliyoruz.
Beğen, paylaş, yorumla. Facebook'ta SBS Türkçe'yi takip edin.